Ayrım 5.
Sayfa 55. Reşit Paşa'nın yüzünde tuhaf bir tebessüm dolaştı. Annen çocukları göndermiyor. Hikmet Bey oturduğu yerde hafifçe doğruldu. Anlayamadım. Paşa yaramaz bir çocuktan söz eder gibi başını salladı. Kendisi geliyor, çocuklarla birlikte tabii. O ihtiyar bunağın burnunun sürtüldüğünü gözlerimle göreceğim diye haber göndermiş bana. İhtiyar bunak dediği tahmin edersin padişah hazretleri. Babasının padişahtan söz ederken annesinin alaycı sözlerini hiç çekinmeden tekrar etmesi meşrutiyetin etkilerinin saraya kadar nüfuz ettiğini gösteriyordu. Padişah nasıl? Nasıl olsun binbir emekle yetiştirdiği kendi ordusunun nankörlüğüne uğradığı için üzgün. Sanki aniden ihtiyarladı bu ihanet karşısında. Yapmayınız baba, siz de iyi biliyorsunuz ki yıllarca kanla idare etti bu ülkeyi. Kaç sabitin, kaç münevverin hayatını yok etti. Ondan böyle bir günah bir ihtiyardan bahseder gibi bahsetmeyiniz lütfen. Yapılması iktiza eden yapıldı sadece. Hatta bence eksik bile yapıldı. Paşa tartışmaya istekli gözükmüyordu. Kendisi kaybeden tarafta olmasına rağmen oğlunun kazanan yanda bulunmasından gizli bir memnuniyet duyduğu bile hissediliyordu. Seninle bu konuda münakaşa etmeyeceğim Hikmet, ama şunu unutma. O elleri kanlı dediğin adamın lokması duruyor kursağımızda. Hiç kimse değilse bile ben ona minnet borçluyum ve bunu unutacak da değilim. Babası nasıl oğlunun kazanan tarafta olmasından gizli bir memnuniyet duyuyorsa, Hikmet Bey de babasının şartlar değişir değişmez taraf değiştirmemesinden, bu muhataralı günlerde hayatı pahasına eski efendisini satmamasından, babasına söyleyemediği bir memnuniyet duydu. Şehirde vaziyet nasıl? Çok karışık. Padişah hazretleri vaziyete hakim değil. Biliyorsun meclis açıldı ama vaziyete hakim olan kimse de yok ortada. Arkadaşların meşrutiyeti ilan etmeyi düşünmüşler ama ondan sonra ne yapacaklarını düşünmemişler. Hatta diyebilirim ki meşrutiyetin ilanı padişahtan ziyade sanki onları şaşırttı. Hiçbir hazırlıkları yokmuş memleket idaresi için. Her yana eskisinden beter bir başıbozukluk hakim. Korkarım bu vaziyet uzun sürmez. Karanlık ve kötü günler geliyor bana sorarsan. Kimin için karanlık? Herkes için Hikmet. İnan bana, herkes için. Arabanın içinde bir sessizlik oldu. İkisi de gereksiz bir siyasi tartışmaya girerek diğerini üzmekten çekiniyordu. Neyse bırakalım şimdi bunları. Neler yaşanacağını nasıl olsa hep birlikte göreceğiz. Şimdi doğru bana gidelim. Kalfa sevdiğin yemekleri hazırlattı. Biz yemekleri yerken eşyalarını konağına yerleştirirler. Hikmet Bey birden babası için endişelendi. Siz dedi usulca. İyi misiniz? Paşa içini çekti. Oğlunun yüzüne bakıp yalnızca babaların gülümseyebileceği gibi sevgiyle ve biraz da aldırmazca gülümsedim. İhtiyarladım Hikmet. Artık hayattan bir beklediğim yok, bir avuntum yok. Yıllarca padişahla yaşaya yaşaya ona benzemişim sanki. O birden ihtiyarlayınca ben de ihtiyarladım ama buna üzülüyorum sanma. Tam aksine ihtiyarlamaktan, kendimi bu dünyada bir misafir gibi hissetmekten memnunum. Eskiden bana çok mühim görünen meseleleri aldırmamayı öğrendim. Belki ihtiyarlık da budur zaten, kim bilir. Hikmet Bey, babasının hayat kendisini kenara itmeden kendiliğinden kenara çekilmek isteyen bir telaşla ihtiyarlığı benimsemeye uğraştığını anladı. Ama babasının da bir parçası olduğu sarayın ortadan kaldırılması için mücadele etmesine rağmen Reşit Paşa'ya ihtiyarlığa rıza göstermiş bir adam olarak görmeye dayanamadı. Sözü değiştirdi. Annem ne zaman geleceğini bildirmiş mi acaba? Anneni tanımaz mısın? Bir bakmışsın sen eve gittiğinde o çoktan gelmiş seni bekliyor. Bir bakarsın hemen geliyorum demiş, aradan yıllar geçmiş hala yok. Ne zaman geleceğini doğrusu bilmiyorum ama çok geç kalmaz endişelenme. Padişahın kendisini buradan sürdürdüğünü unutmaz o. Gelip padişaha sen gönderdin ama bak ben geldim demeden duramaz. Çoğa kalmaz gelir. Reşit Paşa susup gözlerini kapattı. Söyleyeceğini söylemekte tereddüt eder gibiydi. Hattı saatinde çok vakitsiz geliyor buraya. Senin de gelmeni istemedim. Muhataralı günlere giriyoruz. İmparatorluğun dört bir yanında huzursuzluklar sürüyor. Arabistan'da, Kürdistan'da, Balkanlar'da yeni ayaklanmalar eli kulağımda bekliyor. Dersaadet'te ise iktidar ortadan kayboldu. Kimse iktidarın sahibi değil. Senin iddiaçılar bile ikiye bölündü. Bir kısmı yeni bir fırka kuruyor. Buralarda yeni bir hesaplaşma olacak. Hikmet Bey, çocukların babalarının sözlerini hep bir abartı payı olduğunu düşünerek dinledikleri gibi dinledi babasının o sözlerini. Ama birkaç ay sonra babasının öngörülerinin ve sezgilerinin ne kadar doğru olduğunu bizzat yaşayarak anlayacaktı. O gece Hikmet Bey babasının yalısında kaldı. Kahyan kadınla artık iyice yaşlanan Habeş dadısının gözlerinde sevgiyi, özlemi ve kendisi için duyulan kederi görüp, kendisini sevenlerin kederiyle yeniden yaralanarak yaşamak zorunda kaldıkları yüzünden bir kez daha kendini aşağılanmış hissetti. Babası ise oğlu adına duyduğu acıyı, bunun bir erkek için ne kadar yaralayıcı olduğunu, kendisi de karısını kaybetmiş bir erkek olarak çok iyi bildiğinden elinden geldiğince sakladı. Yalnızca bir iki kez Hikmet Bey babasını sanki vücudunun bir parçasını kaybetmiş bir sakata bakar gibi çaresiz bir üzüntüyle kendisine bakarken yakaladı. Yemeği eskiden olduğu gibi sessizce yediler. Aşçılar kahya kadının titiz ve azarlayıcı denetimi altında Osmanlı mutfağının en seçkin yemeklerini paşazade için hazırlamışlardı. Hikmet Bey hastasını inceleyen bir doktor gibi kendini sezdirmeden inceleyen babasını sevindirecek bir iştahla yatılı okuldan eve dönmüş küçük bir çocuk gibi büyük bir istekle kaymaklı pilavdan, külbastıdan, bir kaşığa 40 tanesi sığacak biçimde minicik bohçalar halinde dürülmüş Kayseri mantısından tıka basa doyana kadar yedi. Kahvelerini içerken iki dost gibi daha önce pek yapmadıkları bir biçimde sohbete koyuldular. Mehpare Hanım'dan hiç söz etmediler. Hikmet Bey'in annesi Mihrişah Sultan'ı, eski karısından söz etmekten hep hoşlanan Reşit Paşa'nın şakacı takılmalarıyla çekiştirdiler. Paşaların aç gözlü görgüsüzlükleriyle alay ettiler. Osmanlı meşrutiyet çalkantılarını yaşarken Bulgaristan'ın istiklalini ilan etmesinin, Bosna Hersek'in Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna ilhak etmesinin, Girit'in Yunanistan Krallığı'na katılmasının ileride Balkanlarda büyük bir savaşa neden olabileceğinden konuştular. İkisi de iç siyasetle ilgili konulara girmemeye özen gösterdi. Reşit Paşa, oğlunun padişahı deviren bir cemiyete üye olmasına kırıldıysa da bunu hiç hissettirmedi. Belki de oğlunun hazine-i hassadan geçinen diğer paşazadelerin aksine hürriyetten yana çıkıp mücadele etmesini beğenmiş, memnun olmuştu ama bunu da açıkça dile getirmedi. Paşa içinde, Hikmet Bey içinde dürüst ve ahlaklı davranmak her şeyden daha önemliydi ve onların durumunda dürüst davranmak birbirlerinin düşüncelerine tümüyle karşı çıkmakla mümkün olabiliyordu. Kaderin kendileriyle böyle oynaşmasını, kendilerine böyle bir tezatı yaşatmasını şikayetsizce kabullendiler. Gece yarısına doğru Reşit Paşa, "Ben artık yatayım," dedi. "Senin de odanı hazırladılar. Kahya kadın sana yardımcı olacak." Hikmet Bey, "Kahya kadın yatsın, ben odamı biliyorum," dedi. Ama paşa ya bu sözleri duymadı ya da duymazlıktan geldi. Cevap vermeden şartlar ne olursa olsun harem bölümüne geçerken hareketlerinde beliren bir çeviklik ve neşeyle çıktı salondan. Babası çıktıktan sonra Hikmet Bey hala yağan karın altında simsiyah akan boğaza bakarak bir sigara yaktı. Çocukluğundan beri gelmekten sıkıldığı, buraya her geldiğinde Paris'i özlediği evde şimdi kendini güvende hissederek ilk kez babasının yanında olmaktan huzur duydu. Sigarasını içtikten sonra kalktı. Yıllardan beri yatmadığı odasında yatmak üzere salonun kapısına yürüdü. Kapıya giderken çocukluğunun o serazat, dertsiz günlerini hatırlayıp bugün sırtına yüklenen acıyı ve utancı düşündü. Bir an gençliğinde okuduğu Faust aklına geldi. Yaşadıklarını yaşanmamış hale getirmesi için şeytanla anlaşma yapabileceğini anlayınca kendi kendine gülümsedi. Daha sonra Osman'a, "Kaderle ilgili pazarlık yapacak birinin olmasını istiyor bazen insan," diyecekti. Tanrı pazarlığa yanaşmadığına göre pazarlık yapacak şeytandan başka kim kalıyor? O gece pazarlık yapacak bir şeytan da yoktu. En azından salonun kapısından çıkana kadar şeytanın da kendisiyle ilgilenmeyeceğini sanıyordu. Salondan çıkınca kapının yanındaki bir iskemlede uyuklamakta olan kahya kadın gözlerini ovuşturarak ayağa kalktı. Yanına bıraktığı idare lambasını eline aldı. "Sen niye uyumadın kahya? Ben odamı şaşıracak değilim ya. Bunadığımı mı düşünüyorsunuz nedir?" Kahya kadın çocukken Hikmet Bey'e şeker verdiğinde gözlerinde beliren o muzip pırıltıyla Hikmet Bey'in sözlerini aldırmadan koridorda yürümeye başlarken bir yandan da cevap yetiştiriyordu. "Seni odana yerleştirmeden uyumak olur mu? Ah Hikmet Bey'im, sen de tuhafsın. Öyle sahipsiz bohça gibi seni salonda bırakıp herkes yatacak mı yani?" Koridorda kayıkhanenin duvarlarına vuran dalgaların sesini, ahşap yalının pencerelerindeki rüzgarlı uğultuyu, tahtaların geceleri daha da artan iniltisini duyarak yürüdüler. Çocukken de aynı sesleri duyar, bu yarı karanlık koridorlardan geçerken hep Habeş ladısının onu korkutmak için uydurduğu hamam anasının bir yerlerden çıkıvereceğinden korkardı. Çocukken ruhuna yerleştirilen o korkunun çok küçülmüş de olsa yerinde durduğunu fark etti. İçi hafifçe ürperiyordu. Kaybolup gitti sanılan çocukluk, gitse de tümden yok olmamış, yıllar önce yaşanılan evin duvarlarında, koridorlarında, seslerinde kendinden bir parça bırakmıştı. Odanın kapısına gelince kahya kadın kapıyı yarım açıp Hikmet Bey'e yol verdi. Hikmet Bey, Allah rahatlık versin kahya deyip içeri girerken kahya kadın da bir şeye ihtiyacın olursa bana seslen Hikmet Bey, ben ayaktayım, hadi hayırlı geceler yiğidim demişti. Soğuk koridordan sonra odanın ortasında yanan pembe yeşil kabartmalı büyük çini sobanın sıcaklığını hissetti Hikmet Bey. Odaya bakınca pencerenin yanında kendisini bekleyen genç kızı gördü. Henüz kapatmadığı kapıyı ardına kadar açıp "Kahya!" diye bağırdı. Kahya kadın karanlık koridorda uzaklaşırken arkasına dönmeden sesindeki alaycılığı da saklamadan usul sesle cevap verdi. "Paşa Hazretlerinin hediyesi." Hikmet Bey bir an açık kapının önünde ne yapacağını bilmeden durdu. Kahya kadın uzaklaşıp koridorun sonunda kaybolmuştu. Aralık aralık konmuş idare lambalarının yalnızca kendi çevrelerini aydınlatan soluk izlerinden başka bir şey kalmamıştı koridorda. Mecburen kapıyı kapatıp içeri girdi. Kız bileklerinin biraz üstünde biten paçaları büzgülü parlak ipekten beyaz bir şal var, üzerine dizlerine kadar uzanan aynı kumaştan dar bir fistan giymiş, beline kalın gümüşten bir çerkez kemeri bağlamıştı. Ayaklarında pembe topuklarını açıkta bırakan ince işlemeli beyaz bir yemeni vardı. Misk yağıyla ovulmuş, siyah gümrah saçlarını omuzlarına salmış, uçlarına boncuklar dizmişti. Çakır gözlerini gölgeleyen uzun siyah kirpikleri, uçlara doğru incelen, ortaları birbirine yakın, parlak kara kemane kaşları Hikmet Bey'in hemen dikkatini çekmişti. Biraz önce çıktığı anlaşılan hamamın buğusu hala üzerinde duruyordu. Elmacık kemikleri hafifçe çıkık yanaklarında dolaşan kızıllık, utangaçlıktan ziyade sabunlu sıcak suların teninde bıraktığı teravettendi. İnce parmaklı ellerini dümdüz inen karnının altında bağlamış, başını önüne eğmişti. Bir başka zaman olsa Hikmet Bey bu emri vakiye öfkelenir, kendisine bir kadın hediye edilmesini bir hakaret olarak kabul ederdi. Ama bunun, oğlunun çektiği ıstırap karşısında çaresiz kalan bir babanın yaptığının zavallıca olduğunu bile bile gösterdiği bir çaba olduğunu anlayacak kadar çaresizliğe aşinaydı. Yapılanı öfkeyle değil, birisinin kendisi için tasalandığını görmenin minnetiyle kabul etti. Bu hoşgörü olgunlukla aylardır bir kadın tenine dokunmamış bedeninin de rolü bulunuyordu elbet. Sobanın yanına doğru yürüdü. "Adın ne senin?" Kızın şarkı söyler gibi ahenkli bir sesi vardı. "Adımı siz koyacakmışsınız efendim, öyle dediler." "Adın yok mu ki kızım? Ben niye ad koyayım?" "Yok efendim." Hikmet Bey ısrar etmedi. Kızın kendisine verilen nasihatların dışına çıkmayacağını anlamıştı. Belli ki onu odasına getirmeden önce beyefendiyi memnun ederse hayatını kurtarabileceği kendisine söylenmişti. Kızcağız istikbalini kurtarabilmek için bütün geçmişinden vazgeçmeye razıydı. Kız ona adını, geçmişini, bedenini verecek, eğer beğenirse Hikmet Bey de ona bakacak ve hayatını emniyet altına alacaktı. Pazarlık açık ve berraktı. Hikmet Bey bir an yüzünü buruşturdu ama sonra kendine rağmen yapılan bu pazarlığa razı oldu. Yatağa oturdu. "Adın hediye olsun o zaman." Hikmet Bey yatağa oturur oturmaz kız yatağın yanına seyirtip yere çökerek ayakkabılarını çıkarmaya davrandı. Hikmet Bey telaşla ayaklarını çekti. "Dur lütfen." Kız korkuyla ayağa kalkıp Hikmet Bey neredeyse yalvaran bir bakışla baktı. "Gel," dedi Hikmet Bey, "gel yanıma otur lütfen. Ben kendim soyunurum. Neredesin sen?" "Çerkezim efendim. Güzelliğinden belli." Bir kadının tartışmasız efendisi olmanın bütün alçaltıcılığını ve her arzuya açık sınırsız heyecanını aynı anda hissediyordu. Hiçbir çaba harcamadan bir kadına sahip olmak, bunun kendisine ait bir ayrıcalık olmadığını, mazisinin, zekasının, bilgisinin, kişiliğinin, yaşadığı onca maceranın, çektiği onca acının bu kızı koynuna girmeye razı etmekte hiçbir rolü bulunmadığını, bu gece kendisinin yerine bir başka birinin de bu kızla yatabileceğini bilmek, geçmişini ve onu Hikmet Bey yapan bütün kıymetleri soyuyor, onu cemiyetin içinde kendi gücüyle kendine yer edinen bir insan olmaktan çıkarıp o anda orada yaratılmış bir erkeğe dönüştürüyordu. Kendisinin ne geçmişiyle ne de geleceğiyle ilgilenen bir kadının sahip olduğu her şeyi o gece hiç sorgusuz sualsiz, sakınmasız kendisine vereceğini bilmenin de duygulara, düşüncelere aldırmayan gövdesel bir şehvet ayaklandırdığını, karıncalanan bedeninde belli belirsiz titrediklerini garip bir mahcubiyetle fark ettiği ellerinde hissediyordu. Gençliğinde Paris'te orospularla yattığında da sahipsiz kadınlarla sevişmekte, hep bir uçuruma düşer gibi bir zavallılık, aynı zamanda da gökyüzüne yükselir gibi hiçbir ahlaksal ya da duygusal kaygıyla sınırlanmamış bir zevk bulur, birbirinin zıttı iki uca doğru çekilmenin yarattığı gerginlikten de adını koyamadığı, çok da fazla kurcalamadığı hayvansı bir haz alırdı. Birden o da fazla aydınlık gözüktü. ''Lambaları söndür lütfen.'' dedi. ''Yalnızca yatağın yanındaki kalsın.'' Hediye, Hikmet Bey'in kendisine arzuladığını sezmişti. Ayağa kalktığında kalçaları tam Hikmet Bey'in yüzünün hizasına gelmişti. Neredeyse varlığındaki bütün gücü ancak kadınların yapabildiği bir şekilde etine yükleyip, etinden yükselen gizli ışığın erkeğin etine değeceğine emin olarak ağır ağır yürüyüp, lambaları teker teker söndürmeye başladı. Işık azaldıkça beyaz ipekten elbisesinin parlaklığı çoğalıyordu. Yanan tek bir lamba kaldığında dönüp Hikmet Bey'in yanına oturdu. Büyük çini soba, içindeki kömürlerin alttakiler yanıp bittikçe aşağıya doğru çökerken çıkarttığı gürültüyle zaman zaman sarsılarak gittikçe artan bir sıcaklıkla yanıyor, kayıkhanenin yalının ıssız koridorlarından dolanarak gelen uğultusu, akıp giden boğazın karanlık sularının derin çağıltısı ile birlikte duyuluyordu. Işıkları söndürülen oda tam da Hikmet Bey'in istediği bir loşluğa kavuşmuş, gölgeler aleminin hükümranlığında her şey gerçek biçimini kaybetmiş, bütün eşyalar, soba, konsollar, aynalar, gardıroplar, halılar, aydınlıkta sahip oldukları biçimlerin ve sınırların dışına taşıp erimiş cam gibi birbirlerinin içine akarak onlara bakanların her seferinde bir başka şekilde görebileceği büyülü bir hareketlilik kazanmışlardı. Gölgelerin büyüdüğü bu sıcak ve loş odada şimdi Hikmet Bey aynen odanın eşyaları gibi biçim değiştirebilir, Selanikli rahibelerin hercai menekşe bakışlı, solgun ve asil hastası, Paris batakhanelerinde kızıl jartiyerli orospular arasında aykırı zevkler arayan perverse paşazadesine dönebilirdi. O odada utanacağı kendisinden başka kimse yoktu. Gittikçe azgınlaşan arzularının yarattığı bir sisle kapanan zihninde utanç da dahil bütün duygular yok oldu. Hediye'ye soyunmasını söyleyip onu çırılçıplak yatağa yatırarak bir süre seyretti. Bacaklarını açmasını söyledi, sonra kapatmasını, sonra yeniden açmasını. Kızın bedenini seyrederek gözlerini ondan hiç ayırmadan kendi elbiselerini çıkardı. Kızın küçük ayaklarından birine dokundu önce, sonra iki ayağını birden avuçlarına aldı. Yatağın ayak ucuna çırılçıplak diz çöküp kızın ayaklarını yanaklarına bastırdı. O gece kar sabaha kadar yağdı ve onlar sabaha kadar Hikmet Bey'in Fransız orospularından öğrendiği ve öğrendiklerini Mehpare Hanım'la birlikte keşfedip kattıklarının hepsini denediler. Hediye hayatının ilk erkeğinden bazen acıyla bazen zevkle inleyerek bu şehirde yaşayan birçok kadının bir ömür görmediği, bilmediği, işitmediği birçok hazzı ve oyunu öğrendi. Kendisinden her isteneni yaptı. Dahası yaptığı her şeyden tat almayı becerdi. Gündüzleri bir kenara bırakılan kadınların geceleri erkekleri kendilerine bağlayabildiklerini anladı. Tanrı'yı işaret eden upuzun dev parmaklar gibi gökyüzüne dikilmiş, kardan bembeyaz minarelere çıkan siyah cübbeli müezzinler, sabah ezanlarını okuyarak şehre yeni bir günün ve ibadet vaktinin geldiğini haber verirlerken, Hikmet Bey, aşık olduğu insandan bir başkasıyla sevişip bu sevişmeden zevk alan her günahkar gibi, sevdiği insanın da bir başkasından zevk alabileceğini acıyla fark ederek, zevkle doymuş yorgun bir beden ve kıskançlıkla sancıyan huzursuz bir zihinle uykuya dalarken Mehpare Hanım'ı düşündü. Mehpare şimdi ne yapıyor acaba diye kendine sorup bu sorunun cevabını duymak istemediğini bilerek hediyenin sıcaklığına sokulup yeniden hercai menekşeye benzemiş yüzüyle bilinmez rüyalar görmek üzere kendinden geçti. Ertesi sabah uyandığında kendini uzun zamandır hissetmediği kadar güçlü hissediyordu. Kaybettiği erkekliğine ve gururuna sanki yeniden kavuşmuştu. İri bir kedi gibi gerinerek yatağın içinde döndüğünde kendini bu kadar memnun hissetmesine neden olan kadının başucundaki iskemlede oturduğunu gördü. Hediye boynuna kadar ilikli, lacivert kadifeden dik yakalı uzun bir elbise giymiş, beline daha önce taktığı gümüş kemeri takmıştı. Gözlerinin altında önceki gecenin izleri olan koyu halkalar vardı. Elbisesinin aksinden olsa gerek, o halkalarda lacivert gözüküyordu ve yüzüne daha yorgun ama daha manalı bir ifade veriyordu. Hikmet Bey'in uyandığını görünce gülümsedi. Onun gülümsediğini görmek şaşırttı Hikmet Bey'i. Nedense onun kendisine gülümseyebileceği, aralarında böyle bir ilişki kurulabileceği hiç aklına gelmemişti. ''Kahvaltınızı buraya mı getireyim yoksa salonda mı yemek istersiniz efendim?'' Hikmet Bey yeni bir damat gibi Hediye ile birlikte odada kahvaltı etmekten utandı. ''Salona hazırlamalarını söyle lütfen.'' ''Peki efendim.'' Hediye odadan çıkınca Hikmet Bey onun geri dönüp kendisini çıplak görmesinden çekinerek telaşla giyindi. Kravatını bağlarken Hediye içeri girdi. Kahvaltınızı hazırlıyorlar. Bir an tereddüt ettikten sonra bir mahremiyeti paylaşmakta ancak kadınların gösterebileceği bir doğallık ve yakınlıkla ''Hamamı yakmışlar efendim, su dökülmeyecek misiniz?'' dedi. Hikmet Bey yalı halkının kendisiyle alay edebileceği kaygısıyla sinirli bir sesle cevap verdi. ''Hayır, kendi evime gittiğimde yıkanırım. Şimdi ne lüzumu var? Siz nasıl münasip görürseniz.'' ''Paşa Hazretleri burada mı? Sabah erkenden gitmişler efendim.'' Hikmet Bey rahatladı. Bu sabah babasıyla karşılaşmak istemiyordu. Babasının da kendisiyle karşılaşmaktan çekindiğini anladı. Aralarındaki bu suç ortaklığını hazmedebilmeleri için bir süre birbirlerini görmemeleri gerektiğini ikisi de sezmişti. Kendisi için hazırlatılan kekikli zeytinlere, çeşit çeşit reçellere, imparatorluğun dört bir yanından özel getirtilmiş envai tür peynirlere, lop yumurtalara, muska böreklerine, çiçek kokulu ballara, sütlü taze kaymaklara, tereyağına elini bile sürmeden kendisini ayakta izleyen Kahya ile Hediye'nin bakışları altında acele bir çay içip Kahya kadına döndü. ''Söyleyiver de arabayı hazırlasınlar, gidip bir eve bakayım.'' ''Araba hazır bekliyor Hikmet Bey. Ne zaman arzu edersen gidebiliriz.'' ''Nereye gidiyoruz?'' ''Nişantaşı'ndaki konağa.'' Hikmet Bey bir paşazadenin sinirli şımarıklığıyla homurdandı. ''Onu biliyorum. Gidiyoruz ne demek?'' ''Paşa Hazretleri benim de bir zaman senin yanında kalıp eve bir çeki düzen vermemi emretti.'' Sonra başıyla Hediye'yi işaret etti. ''O da bizimle gelecek.'' Hikmet Bey meseleyi uzatmanın durumu daha da zorlaştıracağını anladı. ''Hadi öyleyse çabuk hazırlanın. Biz hazırız zaten, çarşaflanıp çıkalım.'' İki kadın erkeği daha huysuzlaştırmadan aceleyle odadan çıkarken Hediye'nin bakışlarındaki küskünlüğü gördü Hikmet Bey ama aldırmamaya çalıştı. Kızcağız bir gece önce onunla her şeyini paylaşan erkeğin ertesi sabah kendisini orada bırakıp gitmek istediğini anlamıştı. Bir iki dakika sonra iki kadın ellerinde bohçalarıyla çarşaflanmış olarak geldiler. Hiç konuşmadan arabaya binip, hiç konuşmadan Nişantaşı'ndaki konağa vardılar. Hikmet Bey'in asabiyeti kadınları korkutmuştu. Kahya kadın Hikmet Bey'in utandığı için böyle homurdandığını anlamıştı ama Hediye bunu anlayabilmek durumunda değildi. O beğenilmediğini düşünüyordu.